Ayrım 15. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy, sayfa 150. Önder bu hikayenin kendisiyle, yazmakta olduğu romanıyla, gaye ile ve daha birçok şeyle ilgili olduğunu düşünüyordu. Ancak adını koyamıyordu. Böyle bir efsaneyi kitabının neresine ekleyebilirdi ki? Belki kitabın başına bağımsız bir bölüm olarak koyabilirdi. Ama yanlış anlaşılabilirdi. Kitabın dini bir içeriği olduğunu düşünebilirlerdi. Sıkıntıyla başını kaldırıp boş berjerlere baktı. Bir an için babasının hayaletini görmeyi umdu. Ona mı soracaktı? Paralel evrenler ve kuantum fiziği ile ilgili bir takım cümleleri toparlamaya çalışıyordu kafasının içinde. Ama fizik bilgileri de hayaletler gibiydi. Gerekli olduklarında ortaya çıkmıyorlardı. Hikayeyi masanın üzerinde duran kağıtlardan birine kopya edip cebine koydu. Eli tuhaf bir nesneyi deyince ilkirdi. Hemen o garip tüylü şeyi cebinden çıkardı. Yosun parçası. Çobanın kepeneği diye mırıldandı. Acaba defneler ne yapıyorlardı? Bu merakla çoktan gözden kaybolmuş olan yatı görme refleksiyle pencereden dışarı baktı. Denizin üzeri bomboştu ama gözlerine inanamıyordu. Talia havuzun kenarında güneşleniyordu. Bikinisinin üstü yoktu. Topless. Bu sözcüğün etkinleştirdiği beyin hücreleri telaşla erkeklik organına kan pompalanmasını buyurmuşlardı. Önder'in çenesi sarkmış, göz bebekleri büyümüş, ensesindeki tüyler havaya dikilmişti. Yerinden kalkarken erkeklik organı masanın kenarına çarptı. Acı hissi. Önder'in aklı başından gitmişti. Oradaydı. 20-30 metre ötesinde. Havuzlu köşkte. Sadece ikisi. Acaba Talia'nın Önder'in evde olduğundan haberi var mıydı? Her şeyin saat gibi işlemesine özen gösteren Osman Bey böyle bir ayrıntı atlamış olamazdı. Tabii ki Talia'nın haberi vardı. Demek Önder burada Nuh Nebi'den kalma efsanelerle uğraşırken Talia orada sere serpe güneşleniyordu. Alışık olduğu belliydi. Osman Bey hep böyle yapıyor olmalıydı. Burada çalışıyor ve arada sırada gözlerini dinlendirmek için havuzun kenarında güneşlenen cariyelerine bakıyordu. Ne hayat! Boğazı kurumuştu. Buzlu çay. Avuçlarındaki teri üzerine silip ahizeyi eline aldı. Gözünü Talia'dan ayırmıyordu. Bir tuşuna uzunca bir süre bastı. Eş zamanlı olarak Talia'nın şezlongun kenarında koymuş olduğu telefona uzandığını, düğmesine bastığını ve dudaklarını oynattığını gördü. Önder Bey, Talia Hanım mı demeliydi? Pencereden ona bakıyordu. Talia da ona. Örtünme gereği duymamıştı. Talia'nın meme başları pembe iki göz gibiydi. Merhaba, ben soğuk bir şeyler rica edecektim. Cevap hemen geldi. Aksanlı olmasına rağmen sözcükleri oldukça doğru vurguluyordu Talia. Ne arzu edersiniz? Arzu ediyordu, evet. Beynindeki birkaç sağlam hücre cevabı üretmeyi başardı. Çay, buzlu çay. Talia, şezlongun köşesinde dalgalanan parayı alıp sarınırken Önder'in saçma umutları da erkeklik organı ile birlikte söndü. Talia'nın kapıyı tıklatmasını beklerken saniyeler yıl gibi geçmişti. Bu süre içinde Osman Beylerin teknesi kaza yapmış. Defne dalgalar arasında kaybolmuş. Her nasılsa Önder havuzlu köşkün yeni sahibi olmuş. Roman yazmaya boş vermiş. Osman Bey'in kaldığı yerden halk efsaneleri toplama işine devam etmiş. Talia ile defalarca sevişmiş. Bambaşka biri olmuştu. İşte şimdi de her zamanki gibi buzlu çayının gelmesini bekliyordu. İşin garibi, tüm bu korkunç düşünceler yüzünden vicdan azabı çekmiyor. Cinsel güdülerinin hedefe varmak için yarattığı bu acımasız planları umutla onaylıyordu. Talia'nın kapıyı tıklatmasıyla bu gönüllü delilik nöbeti diner gibi oldu. Buyurun. Kendisinden birkaç santim uzun olan Talia, elindeki tepside bir sürahi buzlu çayla karşısındaydı. Taze nane ile süslenmiş buzlu çayı yudumlamasını ve ne kadar güzel olduğunu söylemesini bekliyordu. Önder büyükçe bir yudum alırken gözlerini kapamış. Talia'dan yayılan güneş sütü kokusunu içine çekiyordu. Koku alma yetisi onlarca kat artmış gibiydi. Başı döner gibi oldu. Nefis olmuş. Teşekkür ederim. Talia sürahiyi tepsiyle birlikte masanın üzerine bırakırken başka bir şey. Önder buzlu çayın etkisiyle gevşemişti. Türkçeyi ne kadar güzel konuşuyorsun. Pardon. Talia'nın Türkçesi burada bitiyor olmalıydı. Aynı cümleyi tekrar etmesinin anlamsız olacağını anlayınca, Önder kırık dökük bir İngilizce ile devam etti. Taylan'ın da İngilizcesi çok daha iyi değildi. Ülkemizi nasıl buluyorsun? Ne zaman geldin gibi sorular sorarken, İngilizce'de daha kolay senli benli olunduğunu fark ederek rahatladı. Talya'da Önder'le yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşurken eğleniyor gibiydi. Bu çok doğaldı. Onu önemli biri zannediyordu. Tabii ya, Osman Bey'in çalışma odasını teslim ettiği bir yazardı. Karısını almıştı ama olsun. Bu son düşünceyi münasebetsiz bir şaka olarak düşünmeyi tercih etti. Gerçi bu türden ahlaksız bir ticarete o anda imzasını koymaya hazırdı. Talya konuşurken Önder bakışlarını kızın Ela gözlerinden ayırmamaya, Pareus'un altında bir çift geyik yavrusu gibi kıpırdanan gözlerine bakmamaya özen gösteriyordu. Talya bu sırada asıl işinin kimya mühendisliği olduğunu ama bir takım ajanslar kanalıyla banka sahibi bir Türk'e asistan olarak Eva'yla 2 yıl önce buraya geldiğini, sonra adamın işlerinin bozulduğunu ve Osman Bey'in onları yanına aldığını anlatıyordu. Önder Talya'nın anlattıklarını dikkatle dinliyor. Sözlerini bitmeye yaklaştığında yeni bir soruyla bu diyaloğu uzatmaya çalışıyordu. Ama kendinden söz etmeye de kalktı. Roman yazdığını söyledi. Bunun üzerine Talya ona önceki kitaplarını sordu. Önder bu noktada biraz gerildi. Televizyon yazarlığını yaptığını söylemek zorunda kaldı. Sonra bir sessizlik oldu. Gitmeye hazırlanıyordu ki Önder önce yaptığı buzlu çaya, sonra da onun güzelliğine iltifat etti. Talya küçük bir kahkaha atarak teşekkür etti. Önder onun kendisini baştan çıkarmaya çalıştığı izlemine kapılmıştı. Durmadan çok güzelsin, çok büyüleyicisin anlamına gelecek. Basit İngilizce sözcükler dökülüyordu ağzından. Sonra seni öpebilir miyim diye sordu. Türkçe konuşuyor olsalar böyle bir soru soramazdı. Talya duyduğu sözlerin içeriğinden emin olamadığı için tutulmuştu. Önder onun bu sessizliğini olumlu bir işaret olarak algılayarak Talya'ya sarıldı. Saldırdığını düşünmemesi için yavaşça dudaklarına yaklaştırdı. Onu öpmeye başladı. Dudağının sol tarafındaki ben onu bekliyordu. Talya çok kısa bir an içinde olsa beklenmedik bir şekilde kendini bırakmış gibiydi. Çok sarhoş olmuş da bir türlü ayılamıyormuş gibi. Yine de diliyle ağzının içine girmeye çabalamadı. Ona zarar vermekten korkar gibi zarif hareketler yapıyordu. Önder kızın ensesindeki düğümü kendisini bile şaşırtan bir ustalıkla çözdü. Pareo ayaklarının dibine süzüldü. Talya'nın çıplak bedenine sarıldı. Talya'nın göğüslerini öperken bir şey oldu. Bir anahtarın kilitle dönmesi gibi bir şey. Önder o anda öpüşmeyi kısa kısa kesip göğüslerine hamle etmesinin yanlış bir strateji olduğunu anladı ama çok geçti. Talya tüm gücüyle onu itti ve yerdeki Pareos'unu alıp sarındı. No Önder Bey, don't. Talya başka bir şey demeden hışımla dışarı çıktı. Onu istememişti, onu itmişti. Önder bir boşluğun içine yuvarlanmıştı. İlk aklına gelen düşünce, gayeyi bu kadar uzun boylu hayal etmediği olmuştu. Sonra her şeyi nasıl bu kadar yanlış yorumlamış olduğuna şaşırdı. Orada öyle sere serpe yatmasının, gelip bu odada cilveli bir sesle konuşmasının, hatta ilk anda kendini bırakmasının anlamı neydi peki? Tamam, aralarında kültür farkı vardı ve onlar çok daha bağımsız, özgüvenleri olan kadınlardı ama yine de Defne. Tabii ya, Talya odaya girdikten sonra Önder'den hoşlanmış. Onunla konuşmaktan, Osman Bey'in çalışmalarını emanet edecek kadar önemsediği bu çok özel konuyla samimiyet kurmaktan zevk almıştı. Önder'i çekici bulduğu kesindi. Autor deyişindeki şaşkınlığı hatırlıyordu da. Tabii ama sonra Defne'yi hatırlamıştı Talya, evli olduğunu. Bir rezalete neden olmamak için onu durdurmak zorunda kalmıştı. Önder Defne'nin varlığının bu güzel anı berbat ettiğini düşünüyor. Kendi geçmişine lanetler yağdırıyordu. Ayaklarında kapanıp Defne'yi kalmaya zorlamış olmasaydı diye başlayan gerçek dışı düşünceler içine gömülüyordu. Talya'yı görürüm umuduyla aşağı baktı. Havuz boştu. Osman Bey'in çalışma odasına yalnız kalmıştı. Sürahideki çayın buzları çoktan erimişti. Talya'nın yaptığı çay. Önder bedeninden yükselen keskin ter kokusunu fark edip irkildi. Küllükteki sigaraya gözü takıldı. Ağzı da leş gibi kokuyor olmalıydı. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalamamıştı. Dış bükey aynaya baktı. Şakakları ve tepesi tamamen kelleşmişti. Arkadan öne doğru tarayarak kendine bohem bir görüntü kazandırdığını düşündüğü saçları da dağılmıştı. 40 yaşındaydı, çirkindi ahlaken düşüktü. Taylan'ın ondan hoşlandığı falan yoktu. Ona tepeden bakmıştı. Önder'in cilve sandığı alaydan başka bir şey değildi. Audor derken bir kaşını havaya kaldırışını hatırladı. Açık açık dalga geçmişti bu eciş bücüş Türk'le. Peki neden öpmesine izin vermişti? Aynadaki çirkinleşmeye devam eden görüntüsüne bakan Önder bu sorunun da ne yazık ki doğru cevabını bulmuştu. Çünkü beklemiyordu. Önder onun aklının ucundan bile geçmiyordu. Talia onun böyle bir şeye kalkışacağını o kadar beklemiyordu ki. Şaşkınlıktan birkaç saniye dona kalmıştı. Belki de uygun sözcükleri aramıştı. Ne de olsa o burada Osman Bey'in konuğuydu. Yüzüne tokadı vurup gidemezdi. En fazla kapıyı çarpardı. Bu kadar basitti. Koşarak odadan çıktı. Merdivenlerden indi. Kendini evin dışına attı. Dış kapıyı gürültüyle kapattı. Talia duysun istiyordu. Bir daha buraya ayak basmayacağını çok iyi biliyordu. Evine doğru yürürken şakakları zonkluyor. Sıcak öğlen güneşi altında her yanından ter fışkırıyordu. Yol bitmek bilmiyordu. Sabah Defne ile bu yoldan yürürken kendinden emin bir adamdı. Oysa şimdi iğrenç biri olmuştu. İğrenç mi? İğrenç bir adam değildi. Sadece durmadan kaybeden biriydi. Karşısına çıkan yol ayrımlarında hep yanlış tarafı seçen biri. Eve girdiğinde her şeyi gözden çıkarmıştı artık. Aslında her şeyi çoktan kaybetmişti. Defne'yi, Osman Bey'i, Talya'yı, hepsi Defne'nin yüzündendi. Onu günlerdir yatağına almayan Defne'ydi. Cinselliği bir ceza olarak kullanıyordu. O da bir intikam aracı olarak kullanmaya çalışmıştı işte. Bir yandan soyunuyor, bir yandan da söyleniyordu. Soğuk bir duş yapacaktı. Deliliğin en güzel tedavisi. O anda gözünün önüne Talya'nın çıplak bedeni geldi. Göğüslerini öpmüştü. Kalçalarından kavramıştı. Ellerinin belleğinde Talya'nın şaşırtıcı bir şekilde Defne'ninkinden daha gevşek olan poposunu canlandı. Ne kadar da güzeldi. Duşun altında bir süre kendini tatmin etti. Hayallerinde sevişmeyi uzatması için Talya ona yalvarıyordu. Tüm kirli sıvılarla birlikte zihnini de boşaltmış şekilde çalışma masasının başına döndü. Sandalyeyi sol tarafa koydu. Havuzlu köşk görüş alanına girsin istemiyordu. Rüzgar çanları nefeslerini tutmuş onu izliyorlardı. Cebinden çıkardığı kağıdı ve yosun parçasını masanın üzerine bıraktı. Yılanlı şeyh ile çoban kayalıkları arasında bir ilişki varmış gibi gözünü dikmiş bu nesneye bakıyordu. Defterini açtı. Acı. İnsanın bir anda kendisinin ne mal olduğunu fark etmesidir. Her zaman zihninin derinliklerinde duran gerçekle yüz yüze gelmesidir. Düşmanlarının söylediklerinin aslında ne kadar doğru olduğunu anlamasıdır. Düzeltilmesi olanaksız hatalar yaptıktan sonra duyduğu pişmanlıktır. Kötülüğün insanı yalnızlaştırdığını idrak etmektir. Zayıflıkların onu ele geçirip çiğ çiğ yemesidir. Yazmak iyi geliyordu. Dikkati başka yönlere dağılıyor. Sözcüklerin ve cümlelerin yapılarını düşünmek onu asıl meselesinden uzaklaştırıyordu. Bir sigara sararak insanın zaaflarının onu nasıl çiğ çiğ yiyebileceğini hayal etmeye çalıştı. Birazdan romanının yeni bölümünü yazmaya başlayacaktı. Ancak bu öğleden sonra yaşadıkları nedeniyle yorgundu. Romanının durdurulmuş zamanında gayenin yanında yatarak bekliyordu. Biraz daha bekleyebilirdi. Sigarasından derin bir nefes alıp içinde tuttu. Ciğerlerindeki nikotin ışık hızıyla kanına karıştı. Ve aynı hızla beynindeki bölgeleri uyardı. Temel Reis'in ıspanaklı kas güçlendirme sürecini hatırlatan bir şey vardı bu deneyimde. Nefesini bırakırken içinin ezildiğini hissetti. Ne olmuştu? Neden her şey denetiminden çıkmıştı? Başa dönerek düşünmeye karar verdi. Defne'nin içinde bulunduğu yatın görüneceği yöne doğru bakıyordu. Güneş ışınları eğilmeye başlamıştı. Günübirlik gelmiş tekneler, keklik koyunu terk etmeye hazırlanıyorlardı. Sarı kafalı bir grup yabancı çocuğun sesi vadide çınlıyordu. Ne dedikleri anlaşılmıyordu. Büyük bir binaya benzettiği belleğinin koridorlarına döndü. Çok geçmişe değil, son dönem kayıtlarına bakması gerekiyordu. Son dönem yaşadıkları, çocukluk anıları gibi belirli odalara henüz yerleştirilip sınıflandırılmamışlardı. Binanın giriş katındaki lobiye benzer yerde sıranın gelmesini bekliyorlardı. Kayıt masasının önü her zamanki gibi kalabalıktı. Önder başka zamanlarda bu girişi kullanmazdı. Burası yeni gelen anıları depolamak üzere çalışan bir birimdi. O genellikle bu otel depo hastane karışımı yapının arka kapılarından birinden içeriye süzülür. Uzak geçmişinde yaşadıklarının saklandığı odaları arardı. Ama bu sefer işi aceleydi. O nedenle lobiden başlaması gerekiyordu. Mahşer yeri gibi kalabalık olan kayıt masasının en önünde, içinde Talya'nın yer aldığı anlar peş peşe dizilmişlerdi. Durmadan, "No Önder Bey, Don't" diye tekrarlayan Talya'nın, Pareus'una sarılmış halinin, hemen arkasında gözlerini iri iri açmış, Önder'in zaman kazanmak için anlattığı saçmalıkları dinleyen hali. Sonra yine Pareyolu ve elinde tepsiyle buzlu çayı getirdiği an, ardından da onu havuzun kenarında güneşlenirken gördüğü an. Bunlardan bazıları kayıt kuyruğunda beklerken solmaya başlamıştı bile. "No Önder Bey, Don't" diyen Talyalı an ise gittikçe parlak bir hale gelerek en iyi odalardan birine yerleşeceğini belli ediyordu. Bu Talya olayının anıları belli ki kayıt işlerini alt üst etmişti. Gündelik rutin içinde anıları sınıflandırmaya çalışan memurlar, daha önceden kuyrukta olan Defne'li, Osman Bey'li anıları bir tarafa bırakmış onunla uğraşıyorlardı. Önder lobide solmaya başlamış anıların arasında dolaşırken birilerinin ona yardım etmesi gerektiğini düşündü. İçinde Osman Bey ile Defne'nin olduğu anıları, üzerinde havuzlu köşk bölümüne gider yazılı merdivene doğru yönlendirmeye çalışan görevlinin omzuna dokundu. Üniformalı adam yüzünü döndüğünde onun teşvikiyedeki gözlük satıcısı olduğunu anladı Önder. Sonra buna şaşırmadı. Burası onun belleğiydi. Her şeyin bir başka şeyi hatırlatması kadar doğal bir şey olamazdı. Adam hemen şikayete başladı. "Bu anılar zorluk çıkarıyor müdürüm. İçinde Defne Hanım'ın bulunduğu anılar havuzlu köşk bölümüne gitmek istemiyor. 7. katta sadece onlara ait olan bölüme gitmekte ısrar ediyorlar." Önder iskambil kağıtları gibi iki boyutlu anı parçalarına baktı. Sabah kahvaltıda Defne ile kavga etmelerine ilişkin sahneler. Çok sıkıcıydılar. Nereye gitmek istiyorlarsa oraya götürsen de. Adam bozulmuş bir yüz ifadesiyle Önder'e sitem etmeye başladı. Ama Önder Bey son günlerde her şey çığırından çıktı. Havuzlu köşk davetinden beri her şey Arap saçına döndü. Ondan önce çok rahattık. Evinize ait önemsiz gündelik anılar geliyor ve onları çabucak solacakları için bir süre lobide bekletiyorduk. Dayanabilenleri en üst kattaki boş odalara yerleştiriyorduk. Ama sonra birdenbire kalabalıklaşmaya başladı burası. Önce havuzlu köşk için bir oda açtık. Yetmedi. Osman Bey için ayrı. Şimdi de hizmetçileri için ayrı. Önder hizmetçi lafını duyunca biraz bozuldu ama belli etmedi. Talya'dan böyle söz edilmesi hoşuna gitmemişti. "Beni o davet gecesinin bulunduğu bölüme götürebilir misin?" Adam ellerini iki yana açarak, "O gecenin hangi anısına? O kadar çok kayıt var ki o geceye dair. Hangi an?" diye sordu. Önder gözlük satıcısının herhangi bir yorum yapacağından çekinerek kısa bir süre tereddüt etti. Sonra Defne ile ilgili olanlara dedi. Adam bu daraltmayı çok da yeterli bulmamıştı ama sesini çıkarmadı. Asansöre bindiler. Kumanda düğmeleri olmayan garip bir asansördü bu. Önder neden daha önce bu asansörü kullanmadığını düşünürken adam cevap verdi. Yeni yapıldı. Son zamanlarda eklenen katlara ulaşmak için. Adamın sözleri biter bitmez asansörün kapısı açıldı ve Önder kendini o gecenin Defne'li anıların içinde buldu. Beyaz elbisesi içinde Defne'nin davetteki duruşu. Ay ışığında eve dönüş sırasında ağacın altında durakladıkları anlar. Ve en sonunda verandadaki halleri. Bunlar gerçekten de iç açıcı değildi. Önder gerçekte olduğundan çok daha iri çıkmıştı bu resimlerde. Defne'ye saldırdığı, onu ortancaların gölgesine yıktığı anlar. Ortancaların ardında görünen karanlık kapının eski çocukluk anılarına bir geçit olduğunu hemen anladı. Bu kavrayış anında başka şeyler de düşünecekti ancak babasının sesini duydu. "Kendini toparlamalısın oğlum. 40 yaşına geldin. Yaptığın hareketlere bak." Önder Defne'nin yüzündeki acı dolu ifadeyi henüz zihninden silmemişti ki. Verandada masanın başında olduğunu ve babasının tüm canlılığıyla karşısındaki sandalyede oturduğunu fark etti. Güneş babasının arkasında parladığı için gözü kamaşıyor, yüzünü tam olarak göremiyor ama yine de karşısındaki gölgenin babası olduğunu anlayabiliyordu. Önder hem babasının artık yaşayanlar dünyasında olmadığını hatırlayarak derin bir üzüntüye kapıldı. Hem de onu böyle güçlü ve sağlıklı bir şekilde karşısında gördüğü için sevindi. Aynı anda da öfkelendi. Bu öfkenin kimyasal bileşenleri Defne'ye kızdığı zaman hissettiklerine çok benziyordu. Yaşadığı hayatın bu şekilde olmasının tüm sorumluluğunu kendisine değil, ona ait olduğunu, bu hale gelmesinin ardında onu zorlamasının yattığını, böyle bir baba olmasaydı kendisinin de çok farklı biri olacağını söylemek geçiyordu içinden. Ancak babası o anda bir hayalet olduğu için bu düşüncelerini açık bir biçimde duyuyordu. "Yanılıyorsun oğlum. Herkesin yaşadıklarının sorumluluğu kendisine aittir. Ben nasıl ki annenden sonra geri kalan 20 yılımı yalnız başıma tamamladığım için kimseyi suçlamıyorsam, sen de kendinden başka sorumlu arama. Önce durumla yüzleşmelisin. Görüyorum ki benim yolumu terk edip kayboldun. Kendini bir yazar olduğuna inandırdın. Tamam. Buraya kadar tamam. Peki ama sonra neden saldırganlaştın? Kadınlarla alıp veremediğin nedir? Önder cevap vermiyordu. Söyleyebileceği bir şey yoktu. Babası haksızdı. Bunu biliyordu sadece. Ona gününü gösterecekti. Önder'i ve Önder'in dünyasını hiçbir zaman ciddiye almamıştı. Oysa o babası için fizikçi olmaya bile çabalamış. Kendisi için yazılmamış senaryolarda figürasyon yapmaya çabalamıştı. Babası bu olumsuz düşünceleri algılamıştı. Derin bir nefes aldı. Bak oğlum, durumun hiç parlak değil. Beni mezarımdan kaldırıp buraya oturtup, akıl danıştığına göre durumun sandığından da kötü. Yapman gereken aslında çok basit. İyi bir insan olmaya çabalamak. Aşırılıktan kaçın. Dürüst ol ve önce Defne'ye git. Her şeyi itiraf et. Onu tekrar kazanmaya çalış. O senin hayatındaki tek doğru şey. Önder hırsla ayağa kalktı. Hangisinin önce olduğunu hiçbir aletin ölçemeyeceği bir zaman aralığında. Önder ayağa kalkmıştı, babası kayıplara karışmıştı. Osman Bey'in yatı koya girmişti. Önder'in sakinleşmek için bir kadeh bir şey içmeye ihtiyacı vardı. Bir yandan Talya'nın her şeyi sır olarak saklaması için dua ediyor. Bir yandan da baba sen karışma, bu benim hayatım diye mırıldanıyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 162.